Ayrım 12.
Ben de sevdiğim için katlandım efendim, çaldım. Ben de bu işe bulaşmış hissediyorum kendimi. Yakalandım ama onları ele vermedim. Kız tarafı her şeyi öğrendiler. Sayın ve sevgili M.C., sana gerçekten yardım etmek istiyorum şimdi. Önce şunu öğrenmelisin ki kız tarafı her şeyi öğrenmeseydi de sen memur sekreter olarak başında müdürün sert namuslu kültürlü bilimsel çalışmasaydın da o plakları göndermeseydin de her şeyi açıkça sevdiğin insanın yanında söylemeseydin de durum değişmezdi. Bunu sana nasıl anlatmalı? Red red ediyorum dedikten sonra her şey bitmişti. Ne var ki bunu, yani her şeyin bittiğini, senden kültürlü, senden bilimsel, senden görgülü insanlar bile neden sonra anlıyorlar ya da hiç anlamıyorlar. Öğrendiler benim sabıkalı olduğumu, hiç kimseye derdimi açamıyorum. Derdime bugüne kadar çare aramadım efendim. Zorluğumu kimseye söylemedim ama herkes biliyor. Hiç kimse bana inanmaz, ben inanıyorum. İnandıramıyorum, inandıramam efendim. Çok dayak yedim, tutuklu, hapis, şimdi cezaevinde yatmaktayım efendim. Duydum bir taraftan, sevdiğim insan nişanlanmış, ölmek istiyorum, öldüren yok. Teselli edemiyorum kendimi, çok acı çekiyorum. Ölmüyorum, sevdiğim insan içimde yaşıyor, geceleri sessiz köşelerde çok ağlıyorum. Ben suçsuzum diyemiyorum, kimseye anlatamıyorum, yapmadım ben diyemiyorum, suçu üzerime alıyorum. Doğruyu anlatsam hiç kimse inanmayacak, yalancı diyecekler bana. Bana bunları yapanları biliyorum, utanıyorum. Fakat gayrimeşru insanlar bunlar. İsimleri bile doğru değil, takma isim vermişlerdir. Bu işin içinden nasıl çıkabilirim efendim? Dışarı çıkarsam silahımı elime alacağım efendim. Bunu yapma, silahı ele almadan başına gelenleri görüyorsun. İyi hareket değil ama vicdanım kabul etmiyor. İki tarafı da kana kendimi de harcayacağım efendim. Haram ettiler bana gençliğimi, dünyamı, hayatımı, her şeyimi efendim. Gün görmedim, yüzüm gülmez. Bu konuda seni haklı bulmamak imkansız. Hep acı çekiyorum. Suçum, günahım ne efendim? Bu mesele tartışılabilir. Gurbet yerde sevgimin esiri olarak, bak M.C., bana kalırsa bir insan kendini bu derece içinden çıkılmaz bir duruma düşürebilir ancak. Her neyse, geçelim bunu. Acılar, sancılar içerisinde kıvranıyorum. 5 yıldır gurbet gurbet bıktım, usandım efendim. Aklım sevdiğime takılmış daima. Vazgeçemem, geçemiyorum. Sana insan nasıl bir akıl verebilir bilmem ki. Demir parmaklıklar 4 duvar arasından suçsuz günahsız sevgim için çile cefa sancı çekiyorum. Acı çekmenin başka nedenleri de var tabii bana kalırsa. 5 yıldır uyku nedir bilmem, yemek içmek bunu da bilmem. Bir Allah'ım, bir ben varım. Başka kimsen olmadığı doğru. Şu dünyanın üstünde. Bir de belki ben varım. Ne dersin? Karar senin tabii. Gece gündüz düşünce içerisinde saçlarım bembeyaz oldu efendim. 24 yaşında olduğum halde. Daima sevdiğimi düşünüyorum. Ama ihanet ederse bana... Bak kardeşim. Neyse. Onu başkasına yar edemem efendim. Ah M.C. ah. Hiç anlamıyorsun. Sana anlatabileceğim bir yol yok mu acaba? Kendimle beraber mezara götüreceğim efendim. Bu bakımdan bütünüyle sana karşıyım M.C. Mektubunda olayların ve senin kişiliğin gelişmesi bu sonuca götürmüyor insanı. Ya da diyebiliriz ki böyle bir sonuç senin duyarlılığındaki bir insana yakışmıyor. Yani demek istiyorum ki şu sözünü ettiğin her türlü gayrimeşru işleri yapan ve isimleri bile takma olan şahıslara yakışır böyle sıradan bir davranış. Kararlıyım bu hususta. O zaman benim gibi bir doktor Akın Korkmaz'a neden danışıyorsun? Benim gibi bir doktor bu hususta sana nasıl yol gösterebilir? Hayatta onun kadar kimseyi sevmedim. Lütfen gene başlama. Kimseyi böyle doyasıya sevmedim. Doyasıya kelimesinin burada kullanılıp kullanılmayacağı hususunda kuşkuluyum. Onun kadar da, ondan çektiğim kadar da kimseden çekmedim efendim. Bugüne kadar evet veya hayır demeyen, susan, hay Allah, insan merak ediyorum. Bu kızın herhangi bir noksan veya eksik veya kötü bir yönü var zannediyorum. Ne demeli sana bilmem ki, çok zor sana anlatmak, çok zor, çok. İnsan yalnız seni anlayabilir o kadar. Kanaatim budur. Kanaatini değiştirmek için ne yapabilirim? Hiç. Şimdi kızın anne ve babasına mektup yazamıyorum. Yahu kardeşim bırak artık. Cezaevinde yattığımı biliyorlar efendim. Suçlu olarak gösteriyorum kendimi. Acaba doğru mu yapıyorum? Yani bana bütün sormak istediğim bu mu? Çekiniyorlar, korkuyorlar benden de. Bu bakımdan biraz haklılar tabii. Bana bu hususta teselli değil de bu yazdıklarımdan fikir ve düşüncelerinizi, bu kızın gönlü var mı yok mu? Yok, yok. Seviyor mu, sevmiyor mu? Sevmiyor. Bu konular üzerinde ne yapmam lazım? Hiç. Onun yolunu gösterin efendim. Göstersem yapacak mısın? Böyle uzun yazdığım için gerçekten özür dilerim efendim. Bu mektubu okuyunuz muhakkak. Çok rica ediyorum. Benim için çok önemli. Hayati önem taşımakta efendim. Gönül sahifesini kapattım efendim. Yine de onu kötü, hain, zalim, insafsız, merhametsiz bile olsa seviyorum. Peki gönül sahifesini kapatmak ne oluyor? İnsanların hayati önem taşımakta olan durumlarında bile kötü plakların diliyle hiç de hissetmedikleri sözleri etmesi nedense bana çok acıklı geliyor. Onu öpmek, okşamak, affedersiniz, ona mektup yazmak, cevap vermedi bana, ona cevap vermek, içerideyim, onu çok seviyorum, onun için ona cevap yazamıyorum, mektup yazmak istiyorum. Hapiste ondan ayrılmak bana ölümden de acı geliyor efendim. Şimdi içerideyim efendim. Cevap yazamıyorum, çok seviyorum. M.C. Seni ölünceye kadar seveceğim. S.L. Sevgili M.C. durum vahim. Yani asıl vahim olan S.L. ne evet ne hayır diyen kız ile aranda olan durum değil. Cezaevinde yatmakta oluşun vahim. Bir de tabii her cümleni efendim diye bitirecek kadar nazik, kibar efendi terbiyeli olduğun halde silahı ele almaktan söz etmen vahim. Burada senden ayrılıyorum. Gazetedeki arkadaşlar mektubun yukarıdaki biçimde yayınlanmasına yanaşmadıkları gibi mektuba istediğim gibi cevap vermeme de engel oldular. Bana bu mektubu yayımlama imkanı verenlere burada açıkça teşekkür ederim. Mektubu hemen hiç değiştirmediğim hususunda bana inanılmasını tekrar rica ederim. Saygılarımla F.G. Tahta at. Bize şimdi yeni bir hava getir. Tahta atın nasıl yapıldığını anlat. Tuzak nasıl kuruldu, onun şarkısını söyle. Şehrin girişinde sağlamlığını bugün de koruyan duvarlar Romalılardan kalmadır. Sen bize güzel bir masal anlatırsan, dedim ona, ben de senin sayende dünyada belki yeni bir şeyler söylerim. Gördüğünüz kuyuda bir zamanlar bütün şehre yetecek kadar su vardı. Ozan çok dertliydi anlaşılan, bu sözler üzerine öyle bir masala başladı ki bir daha onu susturmak elden gelmedi. Bu tepeye çıkınca bütün ova görünür, ırmak da parmağımla çizdiğim biçimde yeşillikler arasında akardı. Bilseniz ne zorluklarla hazırlamışlardı bu tahta atı. Tanrıların armağanı diyerek buraya şehrin en yüksek yerine güç bela sürüklediler. Bu tepelerden bazıları bildiğimiz tepedir. Bir kısmı da yani şu kapısı olan tepelerde eskiden mezar niyetine yapılmıştı. Evet, tahta atın içi savaşçılarla doluydu. Aklı olan tahta atı şehrin içine bırakmazdı. Ne var ki tanrılar bize yardıma karar vermişlerdi bir kere, bunun önüne geçilemezdi. Onun için bu büyük tehlikeyi görmemişti insanlar. Dikkat edin, kayalardan atlarken ayağınız kayabilir. Savaşçılarımızın bir kısmı da gemilere binerek uzaklaşır gibi yapmışlardı. Bu hileye nasıl kanmışlardı? Tanrılar öyle istemişlerdi. Bu tahta at, girişteki danışma bürosunda 10 lira mukabilinde satılmaktadır. Gece karanlık basınca şehre mermi gibi dağılmıştı savaşçılarımız. Burada mermi sözün gelişi. O zamanlar daha mermi yoktu. Şehrin yıkıntıları arasında ilerledikçe eski taşları göreceksiniz. Bir kısmı bildiğiniz taşlardır bunların. Yani şu tahta atın inşa edildiği dönemdeki tümsekleri meydana getirmekle görevlendirilmiş doğal taşlardır ve o günden bu yana durumlarını değiştirmemişlerdir. Bu taşların üstünde Odysseus, bazılarınız bunu Ulysses olarak bilirler ki bunlar Afrodit ve Venüs gibi aynı şeylerdir. Düşmana saldırmak için hazırlanarak kılıcını kınından çıkarıyordu. Solda görünen dört taş da eskiden balık pazarıydı. Şimdi eski balıklar kalmadığı gibi 1412 taştan meydana gelen balık pazarı da ancak bu dört taşla temsil edilmektedir. Millet meclisinde olduğu gibi. Ha ha. Espriyi anlayamayanlar için bir kere de büyük tapınağı gezdirirken açıklayacağım. Evet, balık pazarını eski günlerine kavuşturmak amacıyla yapılacak yeni düzenleme için gördüğünüz bu dört taş da numaralanmıştır. İş 1408 taşın getirilmesini sağlayacak tahsisatın beklenmesine kalmıştır. Ve bildiğiniz gibi atlarına binen savaşçılarımız, pardon, tahta atın içinden fırlayan atlılarımız, pardon, askerlerimiz büyük bir hızla şehri yağmalamışlardır. Bu harabeler de yağmalanan şehirden sonra kurulan 6. yerleşmeyi göstermektedir ki böylece tahta at olmasaydı da sonunda şehirler ne duruma geleceği açıkça görülmektedir. Ha. Kafilemizde bulunan Alman gezginler için otobüslerimize binmeden önce son iki espri konusunda bir açık oturum düzenleyeceğimi belirtmeyi bir görev sayarım. Evet, şehrin dik yokuşları boyunca yayılan savaşçılar arkalarında harabeler bırakarak ilerlediler ve sonunda gördüğünüz gibi döndük dolaştık ve giriş kapısına ulaştık. Hareket yemekten hemen sonradır. Susuz tuvaletler betonu yeni dökülen tahta atın karşısındadır. Güneş ve toza anlam kazandıran tarihin içinde sendeleyerek ilerleyen yarı çıplak insan sürüsü kılavuzlarını izlerken ifadesiz yüzlerine biriken terleri siliyorlardı. Ya bu çirkin at temeli için ne biçim bir söz etmeli diye düşündü. Dört köşe bir beton dökülmüştü, tahta kalıplar duruyordu. Betonun içine dört kalas saplamışlar. Bunlar da tahta atın ayakları olacak ileride galiba. Belediye reisinin buluşuydu, belki de müze müdürünün, belki de kasabayı güzelleştirme derneği üyeleri hep birden akıl etmişlerdi bu inceliği. Turistleri yuvalarından uğratan bu eşsiz kalıntıların girişinde eski tahta atın tıpkısı hem de o kadar büyük, içine bir bölük asker sığar sayın üye arkadaşlarım. Kasabamızı güzelleştirdiğimiz yetmiyormuş gibi şimdi de harabelere el attık. Kapının önüne planları Sayın Fen Müdürü tarafından hazırlanmış bulunan bu tarihsel anıtı dikmeye niyetliyiz. Gereği düşünüldü. Özü, tarihsel tahta atın yeniden tarihe kazandırılması hakkında. Tahta at bağışları hakkında. Tapu sicil muhafızlığı tarafından çaplı krokisi hazırlanmış ve tahta atın dikileceği yer bir taksim 200 mikyaslı haritada ok işaretiyle gösterilmiştir ve tam danışma bürosunun ve susuz tuvaletlerin karşısına isabet etmiştir. Danışma bürosunun tezgahında bu tahta atın seramikten yavruları durmaktadır. Sönmüş sigarasını tahta ata doğru fırlattı. Bekçi parmağını salladı uzaktan. Tahta atın çevresini kirletmeyin. Bu anıtın 986.589 sayılı kanuna göre kapalı zarf usulüyle ihalesine ve keyfiyetinin gazete yoluyla ilanına oy birliğiyle karar verilmiştir. Ben olmalıydım Güzelleştirme Derneği'nde. Nalbur Zekeriya Efendi itiraz etmiştir. Dış tesirlere karşı tahta atın kamilen ziflenmesi icap eder benim kanaatimce. İki kat kaneviçe, bir kat katran. Çini İmalathanesi sahibi Burhan Bey de üzerine kar mozaik kaplanmasını teklif eder. Çünkü tecritli her çeşit zemin üzerine yeteri kadar gülünç olmuyor diye homurdandı kendi kendine. Acıklı acıklı. Ben orada olmalıydım. Voles Voos diyerek bir çocuk yaklaştı yanına, bir paket uzattı. Sakallı olmanın zararları. Nedir elindeki diye tersledi çocuğu. Lokum abi dedi esmer yalın ayak oğlan uzaklaşırken. Voles Voos gibi garip bir yaratık olmak istemiyorsan, sana her zaman abi denilmesini istiyorsan, bu sakalı kesmelisin. Ulan size ne benim? Öyle deme. Halkının hislerine riayet etmelisin. Neden alay ediyorsun? Halkının hislerine hürmet etmelisin. Bir de rencide vardı. Onu nerede kullanacağız? Peki siz tahta atı yaparken birden hırslandı. Daha önce bana parmağını sallayan bekçi ne düşünüyor bakalım? Adama hızla yaklaştı, öfkesinin hızıyla. Bakar mısın bir dakika dedi, bekçinin kendisini Voles Voos sanmasına fırsat vermeden. Bekçi aceleyle, tuvalet karşıda dedi, yalnız su yok. Öfkesini ve ne diyeceğini bir an unuttu. Neden su yok? Kaymakam kestirtti beyim, turistler çok sıkıntı çekiyor. Biz insan değil miyiz? Bekçi soruyu anladı galiba. Daha çok bu gavurlar geliyor da, siz zaten yıkanmazsınız değil mi? Bu adam çok anlayışlı. Memurun helasında ibrik var diye kulağını eğilerek söyledi. Büyük bir sır açıklıyormuş gibi. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Dedi bekçiye. Biraz toparlandı adam. Rahmetli tuzcuların Bekir Bey'in oğluyum ben dedi. Mebus Bey diyerek yarı hazır ola geçti bekçi. Peder sağ olsaydı tam hazır oldururdu bekçi ve akşam bayrak indirilinceye kadar yerinden kımıldamazdı. Hoş geldin beyim dedi, elini uzattı. Salih'miş adı. Peki Salih dedi adamın getirdiği sandalyeye otururken. Sence bu sakalları kesmek mi lazım? Gördün mü Salih, bu okumuş takımına güvenilmez işte. İnsanı hemen zor mevkide bırakırlar. Bize düşmez beyim dedi Salih, gözlerini tahta at temelinin oraya dikerek. Yalnız müdür bey bizde bıyık bile istemiyor. Zaten suratı kara bir milletsiniz diyor, bir de bıyıkla ne karartıyorsunuz kendinizi. Boynunu gösterdi. Gömlek de yukarıya kadar ilikli olacak. Suratları Güzelleştirme Derneği. Allah'tan yüzümün rengi biraz açık sayılır. Salih Efendi sorularını sıraladı. Duyduğuna göre dışarılarda okumuştu Bekir Bey'in oğlu. Doğrudur. Biz de voice voice yaptık biraz. Ecnebi lisan diye beğendi Salih Efendi. Çok iyi bir şey. Şu kılıksız turist rehberleri bile dünyanın parasını kazanıyor. Birden tahta at geldi aklına gene. Canı sıkıldı. O tarafa doğru oturmuşum, ondan olacak. Sandalyesini ters çevirdi. Turistler bir şeyler içiyorlardı bakkalın önünde. İyidir, döviz bırakıyorlar. Bir de tahta at yapılsa eğlenemiyorum diye söylendi. Salih Efendi buyur diye eğildi üzerine. Elini salladı. Boş ver bizi Salih Efendi. Biz turist rehberi bile olamayacak kadar karıştırmışız hayatımızı ve kafamızı. Bekçinin dedikodularını dinledi. Sıcağın, tozun ve tarihin akışını içinden geçirerek yeniden biçimlendirdi onları. Biz de Wallis Woos okuduğumuz için Salih Efendi, senin anlamakta güçlük çekeceğin ve böyle yapmakla iyi edeceğin hünerler gösterebiliriz ve bunlar da hiçbir işe yaramaz. Dünya kadar para kazanmaya yetmediği gibi. İşte her şey bütün çıplaklığıyla ortada. İşte baylar bayanlar, hayal perdesinde bütün meşhur manzaralar ve tarihi manzaraları yaratan meşhur insanlar. İşte büyük kumandan kaymakam ve haçlı seferleri. İşte haçlara karşı savaşan uzun kılıçlı kahraman harabelerin suyunu kesiyor ve haçlılar ki onlar Avrupa'nın büyük şatolar ve asfalt yollarla süslü kentlerinden ring seferleriyle yola çıkarak ülkemize döküldüler. İşte onlar binlerce kilometre sonra susuzluktan nasıl kırılıyorlar. İşte resimde görülüyor. İşte ring seferlerinin hava soğutmalı otobüsleri yanında dizilmişler. İşte Almanlar, işte ring otobüsü, işte Nibelungenring seyahat acentesi. İşte kaymakam, işte Haçlılar. İşte kat kat üst üste yapılmış, üst üste yıkılmış meşhur şehir. İşte belediye reisi, işte Güzelleştirme Derneği, işte Güzelleştirme Derneği'nin binbir zorlukla yapılmış ve içine yumuşak şey kağıdı bile ithal ederek konulmuş ve gönüle ferahlık veren tuvaletlerin beyaz resimleri. İşte soldaki resim kaymak gibi beyaz rezervuarın üç harekette nasıl çekilerek istismar edileceğini üç ayrı resim halinde yerli turistlere tercüme ediyor. Çevrenin notu. Ey ahali, ne olur alafranga tuvaletlerin üstüne tavuk gibi tünemeyin. Taşlar kırılıyor. Bütün alafranga helal taşları birer birer tarihi harabe haline geliyor. İşte belediye meclisi, işte hepsi kahraman, hepsi birlikte, hepsi oy birliği halinde görülüyor. İşte eller hep birlikte kalkıyor, suların akmasına karar veriliyor. İşte sular akmıyor. İşte eski ırmaklar, eski taşlar hepsi yıkılmış, birbirine karışmış. İşte 11 ya da daha fazla kere yapılmış ve sonunda bir bahçe duvarına yetmeyecek kadar taşı kalmış ve dünyanın bütün haçlılarını peşinden koşturan inanılmaz şehir. Yani bir zamanların 11 ya da daha fazla kere şehirleri. İşte şehirlerin katları birbirine karışıyor. İşte arkeolog karıncalar. Her şeyi yerli yerine yerleştiriyorlar. İşte onların sayesinde her şey birdenbire anlam kazanıyor. 4 taş bir şehir, 22 kupon bedava bir apartman katı oluyor. İşte yer levhaları, işte Yunanca, Latince ve bizim dilce. Burası Agora, 2 sütun 4 başlık. Burası da İmparator Sarayı, yalnız kapı kemeri görülüyor. İşte burası stadyum, burası akropol. Bunlar kilit taşları, bunlar kertenkeleler. Burası gimnazyum, burası alafranga hela. Arkada da 2 yatak odası var. İşte kale duvarları üzerinde duran o parmak kadar çıkıntı. Bir zamanlar imparatora bağlılık ve sadakat yemini eden korkusuz Atalanta şövalyelerinin imanı sarsılmaz yazısıydı. İşte baylar bayanlar. Gördüğünüz 1100 misli gücüyle gözlerinizin önünde canlanabilen meşhurluklar. İşte Bekçi Salih, işte şehrin giriş kapısı, şimdi görünmüyor. İşte Hollywood dekorları gibi kurulmaya başlayan tahta atın cüzi bir kısmı. İşte ihtiyar haşılar ki şu anda yabancı menşeili ve koyu renkli bir gazoz içiyorlar ve nasıl birer Yaman Fatih olduklarını renkli kartlarla ve PTT'nin yardımıyla dünyanın dört bucağına yayıyorlar ve Odysseus'un tahta atını 10 lira mukabilinde temin ederek bilmem ne hava yolları çantalarına işte takma dişli gururlarıyla indiriyorlar. İşte atalarının kanlarıyla sulanmış bu topraklarda binlerce yıl sonra. İşte yoruldum baylar bayanlar. Salih Efendi'ye döndü. Başıma güneş geçti galiba dedi. Biraz bozuldum. Bir şapka giyseydim beyim dedi bekçi. Buranın güneşini unutmuş olmalısın. Şapka mı? Bu sakalın üstüne bir de şapka giyersem beni deli diye Allah göstermesin deliye tıkarlar Salih Efendi. Kasabamızın başkanlar ve dernekler dışında kalan bütün kuvvetleri, işte meşhur zabıta müdürü, işte kolcu kuvvetleri, işte toplumun güvenliğini sağlayan güçlü kuvvetler, işte onun için Salih Efendi bana müsaade. Bacaklarından çok kafasından gelen bir güçsüzlükle ayaklarını sürükleyerek uzaklaştı. İşte tuzcuların Bekir Efendi'nin oğluna yakışmayan lastik ayakkabılarım, işte Salih Efendi, şimdilik hoşça kal. Kasabanın üstünde henüz kimsenin fark etmediği bir dehşet havası esmeye başlamıştı. Şimdilik harabelerin özellikle tahta at uyarlamasının çevresinde dolaşıyordu bu hava. Bekçi Salih Efendi'nin getirdiği sandalyeye kurularak renkli turist kervanını izliyordu tembel gözlerle ve gözlerini kısarak güneşe bakmaya çalışıyordu. Burada doğduğuma göre güneşin hastalıklı bir oğluyum ben. Oldum olası şu güneşe doğru dürüst bakamamışımdır Salih Efendi. İşte güneş Hacı Frankler, işte güneş. Tozlu taşlara değil, işte güneşe bakın. En eski eser, binlerce, milyonlarca yılın ışığı. Ve işte güneşin, tuzcuların Bekir'in oğlu. Son günlerde güneş babası başına geçmesin diye bir de beyaz kasket giymekteydi. Vazoların üstünde savaşçılardan biri oldum ben Salih Efendi. Evet, Odysseus kadar güçlü olmasa da onun kadar sakallı bir dehşet fırtınası. İthaka mı neresiyse oraya dönecek yerde bu senin kahvenin gölgesine sığınmış bir tahta at kalıntısı. Gizlice esiyor kimseye duyurmadan. Akşamları burada oturuyor, herkese anlatıyor yüzlerine karşı içinden. İşte kasabanın geleneksel armut festivali de başladı İbrahim Efendi. Marangoz Topal İsmail'in yaptığı zafer arabalarıyla işte geçit resmi. İşte dişçinin kızı Aysel de Dantileus kraliçesini temsil ediyor. Mahalli kıyafetlerini giymiş kızlarımız da acaba. Bir soğuk bir sıcak, dişlerim kamaştı Aziz Beyciğim. Gözlerimiz bir çiçekli arabanın üzerinde kaymakamı da arıyor, belediye reisini de. İşte ayrıca tahta atın üstünde güzelleştirme derneği üyeleri. Hayır, üstünde değil, İthakalı savaşçılar gibi içinde. Gecede milli oyunlar oynanıyor ve milli piyango çekiliyor. Halk türküleri uzmanı Seyfettin Dağdeviren ve popçu Arkan Tansal tarihi tiyatro taşları arasında. Hangi biriyle başa çıkacağız Salih Efendi? Hangi birinin üstünde eseceğiz? Dikkatli davranıyordu. Kelimelerini itina ile seçiyordu. Rüstem bana biraz şekerli, yanında nargile. Tuzcuların Bekir Bey gibi davranıyordu görünüşte. Kasabayı kendince denetliyordu. Sıcak yaz günleri üstlerine su serpilmiş ahşap döşemeli memur odalarında oyalanıyordu uzun süre.